Ayrım 10.
Sadece 10 form doldurulmuştu ve hiçbirinin üzerinde Martin Getty adı yoktu. Ama ismi sadece düşünmek bile Slade'in ağzını sulandırıyordu. Masanın gerisinde oturan üç güzel kızla kısaca konuştuktan sonra salona geri döndü. Fazla şık görünmeyen kısa boylu bir adam masaya yaklaştığında saat 10'a çeyrek vardı. "Teklif vermek ister misiniz efendim?" diye sordu kızlardan biri önüne bir form çekerek. "Kesinlikle isterim genç hanım." Güney aksanı çok belirgindi. "İsminiz efendim?" "Martin Getty." "Adres?" "Buradaki mi yoksa ülkemdeki mi?" "İkamet adresi lütfen." "Beecham Harası, Louisville, Kentucky." Amerikalı adam ayrıntılar tamamlanınca levhasını alıp satış salonuna girdi. Peregrine Slade podyuma çıkmak üzereydi. İlk basamağa çıkmıştı ki bir el dirseğini tutup çekti. Aşağı bakınca pırıl pırıl parlayan bir çift göz gördü. Martin Getty, kısa boylu, kır saçlı, keçi sakalı var. Ceketi eski püskü hırpani. Genç kadın etrafına bakındı. Orta bölümde, arkadan üçüncü sırada efendim. Slade'in yüzü bu bilgi üzerine aydınlandı ve kendi Olympus'una tırmanmaya devam etti. Açık arttırma başladı. 18 numaralı parça Klaus Molaneyer iyi bir fiyattan alıcı buldu ve hemen altında oturan katip bütün ayrıntıları not etti. Görevliler ustaların büyük küçük şaheserlerini kürsünün yanına ve altına yerleştirilmiş sehpalara koyuyorlar, satış sona erdiğinde götürüp yenilerini getiriyorlardı. Amerikalı hiçbiri için teklif sunmadı. Thomas Heyremans'tan iki parça tokmağın inişiyle satıldı. Cornelis de Heyem'den bir parça ise oldukça çekişmeli bir mücadeleyle tahmini fiyatının iki katına alıcı buldu. Ama Amerikalı hala tek bir teklif bile sunmamıştı. Slade salonda bulunanların en az üçte ikisini tanıyordu. Amsterdam'dan gelen genç aracı Jean de Hooft'u hemen tanımıştı. Ama milyarder Amerikalı ne için oradaydı? Üzerine eski püskü bir ceket giymekle işinin erbabı Zeki Peregrine Slade'i aldatabileceğini mi sanıyordu? 102 numaralı parça Adrien Corte'ydi. 11'i çeyrek gece podyuma çıkarılmıştı. Başlangıç olarak 7 kişi teklif sundu. 5'i 100 bin sterlini geçti. Sonra Hollandalı elini kaldırdı. Slade'in ağzı kulaklarına varmıştı. Hooft'un kimi temsil ettiğini çok iyi biliyordu. Alman birası sayesinde yüzlerce milyon kazanmıştı. Teklif verenlerden biri 120 bin sterlinde kaldı. Geriye sadece Hollandalı ve Londra'dan bir aracı kalmıştı. De Hooft adamı saf dışı bıraktı. Elindeki çek defteri daha güçlüydü ve bunu o da biliyordu. 150 bin sterlin verildi. Arttıran var mı? Amerikalı başını ve plastik levhasını kaldırdı. Slade gözünü adama dikti. Amerikalı Kentucky koleksiyonu için Kurt'u istiyordu. Harika. Muhteşem. Van den Bosch ve Getty kapışması. Olağanüstü. Tekrar Hollandalı'ya döndü. 160 bin teklif eden var efendim. De Hooft gözünü bile kırpmadı. Beden dili neredeyse aşağılayıcıydı. Arka sırada oturan adama baktı ve başını salladı. Slade içindeki coşku ve mutluluğu belli etmemeye çalışıyordu. Sevgili dostum, kiminle karşı karşıya olduğunu kesinlikle bilmiyorsun diye düşündü Hollandalı'ya bakarak. 170 bin verildi. Arttıran? Amerikalı levhasını kaldırarak başını salladı. Karşılıklı teklifler devam etti ve rakam iyice yükseldi. De Hooft'un o rahat, kendini beğenmiş tavrı kaybolmuştu. Kaşları çatılmış, vücudu gerilmişti. Patronu mutlaka al demişti ama fiyat konusunda bir sınırı olmalıydı elbette. Rakam yarım milyona ulaşınca cebinden küçük bir telefon çıkardı, 12 numara tuşladı ve kendi dilinde alçak sesle konuşmaya başladı. Slade sabırla bekliyordu. Özel bir görüşmenin arasına girmeye hacet yoktu. De Hooft başını salladı. Rakam 800 bine ulaştığı sırada salon kilise gibi olmuştu. Slade 20 bin sterlinlik artışlar yapıyordu. De Hooft'un salona girdiği sırada solgun olan yüzü artık kağıt gibi bembeyazdı. Ara sıra telefona bir şeyler mırıldanıyor, sonra teklif vermeye devam ediyordu. 1 milyona ulaşıldığında Hollandalı pes etti. Amerikalı başını yavaşça salladı, Hollandalı ise olumsuz anlamda iki yana salladı. 28 numaralı levhanın sahibine 1.100.000 sterline satılmıştır dedi Slade. Tutulmuş olan nefesler bırakıldı. De Hooft cep telefonunu kapadı. Amerikalı'ya ters bir bakış fırlattı ve salondan çıktı. 103 numaralı parça dedi Slade hissetmediği bir soğukkanlılıkla. Anthony Palamedes'ten manzara. Tüm bakışların hedefi olan Amerikalı yerinden kalkıp salonu terk etti. Genç güzel bir kadın ona eşlik ediyordu. Tebrikler efendim diye mırıldandı kadın. Güzel bir sabah oldu dedi adam sözcükleri uzatarak. Erkekler tuvaleti nerede acaba? Doğruca ilerleyin, sağdan ikinci kapı. Adamın bütün sabah yanında taşıdığı büyük çantayla tuvalete girmesini izledi ve beklemeye koyuldu. Dışarı çıktığında onu can sıkıcı ayrıntılar için muhasebe bölümüne götürecekti. Trumpington Gore çantanın içinden dana derisinden evrak çantasını ve Küba topuklu siyah Oxford ayakkabıları çıkardı. Keçi sakal ve gri peruk 5 dakika içinde yok oldu. Bej pantolon ve eski ceket böyle. Hepsi pencereden aşağıya atılmış olan büyük çantanın içindeydi. Benny çantayı yakalayıp hemen oradan uzaklaştı. 2 dakika sonra kaliteli giyimli Londralı bir iş adamı tuvaletten çıktı. Geriye doğru taranmış seyrek siyah saçları ve altın çerçeveli gözlükleri vardı. Boyu 5 santim uzamıştı. İyi kesimli ancak kiralık, ince çizgili bir takım elbise ve Thomas Pink gömlek giymiş muhafız alayı kravatı takmıştı. Döndü ve bekleyen kadının yanından geçip gitti. Ne satış oldu ama, kendini tutamamıştı. Amerikalı da epey kararlıymış. Arkasında bıraktığı kapıya doğru başını salladı ve yürümeye devam etti. Genç kadın tuvaletin kapısına bakmayı sürdürüyordu. Gerçeğin ortaya çıkması 1 hafta aldı ve akabinde yer yerinden oynadı. İsrarlı araştırmalar kalabalık olmasına rağmen Getty hanedanında Martin adında biri bulunmadığını ve aralarından hiçbirinin Kentucky'de bir harası olmadığını ortaya çıkardı. Bu bilgiler kulaktan kulağa yayıldı ve Darcy ile Peregrine Slade alay konusu oldu. Talihsiz başkan yardımcısı Van den Bosch'un temsilcisi Jean de Hooft'u 1 milyona razı etmeyi denedi ama elleri boş kaldı. O sahtekar olmasaydı 150 bini almıştım dedi Hollandalı telefon hattının diğer ucundan. O fiyata anlaşırım. Sahibine danışayım dedi Slade. Tablo yakın zamanda ölen savaş sırasında Hollanda'da bir SS tank subayı olan Alman bir asilzadenin mirasının bir parçasıydı. Bu kötü tesadüf Hollanda koleksiyonu üzerine bir gölge düşürmüş ama yaşlı graf tabloları savaştan önce aldığını iddia ederek itiraz etmiş, itirazını haklı çıkarmak için de özenle hazırlanmış sahte faturaları göstermişti. Sanat dünyasının esnek olmadığını kimse iddia edemezdi. Ama miras Stuttgartlı bir grup avukatın firması tarafından temsil ediliyordu ve Peregrine Slade'in görüşmesi gereken kişiler de onlardı. Öfkeli bir Alman avukatın pek hoş bir görüntü sergilemeyeceği açıktı ve bu durum 1.90 boyundaki büyük ortak Ben Schliemann için de geçerliydi. Müvekkilinin tablosu için yapılan 150 bin sterlinlik teklifi öğrendiği sabah sinirden küplere bindi. Nein diye kükredi pazarlığı sürdüren meslektaşına. Nein! Völlig ausgeschlossen! Geri çekin! Peregrine Slade'in tam bir aptal olduğu kesinlikle söylenemezdi. Şüpheler bir meslektaşının boş tuvalete yarım saat sonra girmesinin ardından uyandı. Genç kadın dışarı çıkan tek adamın tarifini ayrıntılarıyla verdi. Ama ellerinde birbirinden tamamen farklı 2 tarif vardı. Charlie Dawson olaydaki sorumluluğu yüzüne vurulduğunda şaşkına döndü. Mektup falan göndermemiş, Martin Getty ismini hiç duymamıştı. E-postası ona gösterildi. Görünüşe bakılırsa onun adresinden, onun sisteminden gönderilmişti. Ama Darcy'ye sistemi kuran bilgisayar teknisyeni, sanal dünyanın dahilerinden birinin sahte bir ileti hazırlayabileceğini kabul ediyordu. Slade o an faka basmış olduğunu anladı. Ama kim yapmıştı ve neden? Duke Gateshead'in özel ofisine çağrıldığı sırada Darcy bilgisayar sisteminin Fort Knox'a çevrilmesine dair talimatlar veriyordu. Duke Herschliemann kadar gürültücü değildi ama en az onun kadar öfkeliydi. Peregrine Slade, gir komutu üzerine kapıyı açtığında yaşlı adam arkası dönük bir halde ayakta duruyordu. Yönetim kurulu başkanı 500 metre ötedeki Harrods'un çatısına bakıyordu. Bu durumun beni hiç mutlu etmediğini bilmelisin sevgili Perry. Hem de hiç. Hayatta en sevmediğim şeylerden biri alay konusu olmaktır. Dönüp masasına yürüdü, parmak uçlarını Georgia döneminden kalma maun masa üzerine bastırdı. Ve hafifçe eğilerek yardımcısına soğuk mavi gözlerle baktı. Kulübe gidiyorum ve alaycı gülüşlerle karşılaşıyorum. Gizlemeye bile çalışmıyorlar sevgili dostum. Sevgi sözcükleri birer hançer gibiydi. Ve bunu beceriksizliğe bağlıyorsunuz dedi Slade. Haksız mıyım? Bu bir sabotajdı dedi Slade elindeki 5 sayfayı uzatarak. Duke biraz şaşırmış olmasına rağmen iç cebinden gözlüklerini çıkardı ve hızla okudu. İlki Charlie Dawson'dan gelen sahte mektuptu. İkincisi mektubu daha önce hiç görmediğine dair yeminli bir belgeydi. Üçüncüsü ise bulunabilecek en iyi bilgisayar uzmanının, çok yetenekli bir sanal korsanın sahte bir mektup yazıp Slade'in özel e-posta sistemine sokmasının mümkün olduğuna dair ifadesiydi. Dördüncü ve beşinci kağıtlar o gün satış salonunda bulunan 2 genç kadının ifadeleriydi. Biri Kentucky'den olduğunu iddia eden adam, diğeri ise ortadan kayboluş hakkında ayrıntılı bilgiler veriyordu. Bu işi kimin yapmış olabileceğine dair bir fikrin var mı diye sordu Duke. Henüz yok ama bulmaya kararlıyım. Ah evet, bul Perry, hem de hiç vakit kaybetmeden. Onu bulduğunda parmaklıklar ardında uzun bir süre kalmasını sağla. Bu olmazsa bir daha bir kilometre bile yakınımıza gelmemesini garanti et. Bu arada ben de yönetim kurulunu sakinleştirmeye çalışayım. Yine. Slade ayrılmak üzereydi ki Dük sonradan aklına gelmiş gibi konuştu. Sassetto olayı ve bu rezalet üzerine imajımızı düzeltmek için olağanüstü bir şey yapmalıyız. Gözünüzü dört açıp bir fırsat kollayın. Bu başarılamaz ve yaşadığımız sahtekarlığın sorumluları ortaya çıkmazsa, kurul ufak çapta bir yeniden yapılanmaya gidebilir. Hepsi bu kadar sevgili Perry. Ofisten çıktığında Slade'in sol gözü ağır stres veya güçlü duygular hissettiği zamanlarda olduğu gibi hızla seyiriyordu. Haziran. Slade yaşanan son rezalet üzerine gösterdiğinden daha çok kafa yoruyordu. Biri büyük bir hınçla Darcy müzayede evine büyük bir zarar vermek istemişti. Bir sebep aradı, kazanç yoktu. Tek değişen Kurt'un bir başka müzayede evine gitmesiydi. Bir rakip bunu yapmış olabilir miydi? İşin ucunda kazanç olmadığına göre intikam olmalıydı. Kim ona bu kadar büyük bir öfke duyuyor olabilirdi? Van den Bosch adına elinde bir çek defteriyle salonda bulunacak ve fiyatı saçma denecek ölçüde artırabilecek bir aracı bulunacağını nereden biliyordu? Aklına tek bir isim geliyordu, Benny Evans. Ama müzayede salonda gördüğü Martin Getty Benny Evans değildi. Ama önceden bilgi ve talimat almış biri olduğu muhakkaktı. Söz konusu tablo satışa sunulana dek sessizce oturmuştu. Demek ki işbirliği yapıyorlardı. Parayla tutulan biri miydi yoksa o da intikam peşinde miydi? 2 Haziran'da İngiltere'nin en seçkin avukatlarından biriyle buluştu. Sir Sidney Avery dosyayı masanın üzerine koydu ve burnunun kemerini sıktı. Bu adamın yasalara aykırı bir iş yapıp yapmadığını mı soruyorsun? Tam olarak öyle. Var olmayan birinin kılığına girmekle.
Evet.
Sahtekarlık sonucu bir kazanç elde etme amacıyla yapılmadıysa kanunlara aykırı olduğu söylenemez.
Hangisi Mayıs'tı?
Karşıyı başlatan mektubun sahte olduğu açık seçik ortada. Birinci dereceden etkisi yok ama evet sense. Sir Sidney durumun son derece komik olduğunu düşünüyordu. İş yemeklerinde son günlerin baş kahkaha sebebi bu rezaletti. Ama yüzündeki ifadeden düşünceleri hiç anlaşılmıyor, bir cinayet planlıyormuş gibi görünüyordu. Servetiyle meşhur Getty ailesinden olduğunu hiç iddia etti mi? Pek sayılmaz. Siz öyle olduğunu varsaydınız. Sanırım. Söz konusu tabloyu veya bir başkasını yanında götürmeye teşebbüs etti mi? Hayır. Kim olduğuna dair bir fikriniz var mı? Hayır. Bu işe soyunmuş olabilecek, intikam almak isteyebilecek bir eski çalışanınız var mı? Sadece bir kişi ama o gün salonda değildi. Onu kovmuş muydunuz? Evet. Sebep neydi? Slade'in istediği son şey Sassetto olayından bahsetmekti. Yetersizlik diye açıkladı kısaca. Bilgisayarlar konusunda yetenekli miydi? Hayır, doğru düzgün kullanmayı bile bilmezdi ama eski ustalar üzerine ayaklı bir ansiklopedi gibiydi. Cesaretinizi kırmak istemem ama ne polisin ne de savcılığın bu konuyla ilgileneceğini sanmam. Ortada yeterli delil yok, anlıyorsunuz ya. Sahtekarlığı yapan aktör kır saçlı, Amerikan aksanlı, keçi sakallı, kılıklı bir adam olabilir. Son derece şık giyinmiş, siyah saçlı bir iş adamı da. Ortada neredeyse bir aktör gösterisi var. Peşine düşseniz de aradığınızın hangisi olduğunu bilemezsiniz. Ardında parmak izi bırakmış mı ya da belirgin bir imza? Okunaksız bir karalama. Tahmin ettiğim gibi, her şeyi inkar eder ve polisin yapabileceği hiçbir şey kalmaz. İşten attığınız ayaklı ansiklopediye gelince, tek yapması gereken neden bahsettiğinizi bilmediğini söylemek. Elinizde hiç kanıt yok, işin içinde bir de bilgisayar dehası var görünüyor ama kim olduğuna dair en ufak ipucu bile yok. Üzgünüm. Ayağa kalkıp elini uzattı. Yerinizde olsam bu işin peşini bırakırdım. Ama Peregrine Slade'in pes etmeye hiç niyeti yoktu. Binadan çıkıp kaldırıma ayak bastığı sırada Sir Sidney'in söylediği bir kelime aklına takıldı. Aktör sözünü nerede görmüş veya duymuştu? Ofisine döndüğünde Sassetta'yı getiren kişiye dair ayrıntılı bilgileri istedi. İşte oradaydı. Meslek, aktör. Londra'nın en ketum özel dedektif bürolarından birine başvurarak bir araştırma ekibi kurdu. Ekipte ana kent emniyetinde görev almış iki eski dedektif vardı. Ve çabuk sonuç elde edebilmek için çifte mesai çalışıyorlardı. Bir hafta sonra rapor verdiler ama pek az haber getirebilmişlerdi. Evans denen şüpheliyi 5 gün boyunca takip ettik. Olaysız sıradan bir yaşam sürdürüyor gibi görünüyor, iş arıyor. Genç meslektaşlarımızdan biri bir gün barda içtiği sırada yanına yaklaştı ve sohbet etti. Hollandalı ressamın tablosundan hiç haberi yok gibiydi. Eski adresinde punk stilini benimsemiş sevgilisiyle yaşıyor. Kızın suratında bir gemiyi batırabilecek kadar çok metal var. Boyalı saçlarına saç demek için 1000 şahit ister. Bilgisayar dehasına hiç benzemiyor. Aktöre gelince buhar olup uçmuş gibi. 2000 yılındayız diye itiraz etti Slade.
İnsanlar artık öyle kolay yoklarına kaybolmuyor.
Biz de öyle düşünüyorduk dedi dedektif. Her banka hesabının, her kredi kartının, araç evrakının, sürücü ehliyetinin, sigorta poliçesinin, sosyal güvenlik numarasının, aklınıza ne gelirse her şeyin izini sürebilir. Sahibinin adresini anne bulabiliriz. Ama bu adamınkini bulamadık.
Öyle anne, başım
hiçbiri mi? İşsizlik maaşı alıyormuş, onu artık almıyor. Sosyal sigortanın verdiği adres ise sizin verdiğinizle aynı. İngiliz Aktörler Birliği'ne kayıtlı, bir de Equity karta sahip. Ama onda da aynı adres var. Geri kalanına gelince, bugünlerde Trumpington Gore haricinde herkesin bilgisayarlarda kaydı var görünüyor. Sistemdeki bir çatlaktan bir çatlaktan kaybolmuş gibi. Size verdiğim adrese gittiniz mi? Elbette efendim. Önce oraya gittik. Belediyeden gelen adamlar olduğumuzu, vergiler hakkında anne, birkaç soru sormak istediğimizi söyledik. Ama adam gitmişti. Dairesine Pakistanlı bir taksi şoförü taşınmış.
Sen oraya git.
Ve böylece Slade fazlasıyla pahalıya patlayan araştırma sona erdi. 5000 sterlini cebine atan görünmez aktörün yurt dışına çıkmış olabileceğini düşünüyordu. Trumpington Gore aslında 3 kilometre ötede Portobello yolu üzerinde bir kafeteryada Benny ve Suzy ile oturuyordu. Üçü de giderek endişeleniyordu. Öfkeli ve zengin bir kurumun oklarını üzerlerine çekmenin baskısını tahmin edememişlerdi. Slade peşinizde olmalı dedi Benny ucuz şaraplarını yudumlarlarken. Birkaç gün önce birahanedeyken biri gelip ağzımı aradı. Çok büyük ihtimalle
öderdi.
Darcy'de yaşanan son olaydan konu açmaya çalıştı. Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi davrandım. Galiba işe yaradı. İki kişi de beni takip etti dedi Suzy. Sırayla peşime düştüler. İki gün işe gitmedim. Sanırım artık peşimi bıraktılar. Bunu nereden biliyorsun dedi Trump'i. Genç olana dönüp 20 papele oral seks yapabileceğimi söyledim. Kuyruğu tutuşmuş gibi yanımdan uzaklaştı. Sanırım bilgisayarlarla bir ilgi olmadığına konuda ikna oldular. Korkarım o ikisi bana da musallat oldu diye mırıldandı Trump McNamara. İki özel dedektif. Sir John Gielgud'un sesinden bu sözcükleri duymak insana tuhaf geliyordu. Mütevazi evime geldi. Belediyeden olduklarını söylediler. Şansıma bir rolüm üzerinde çalışıyordum. O sırada Pakistanlı bir taksi şoförü rolündeydim. Ama taşınsam iyi olacak. Bunların yanı sıra paramız suyunu çekiyor Trump'i. Biriktirdiklerim bitti. Kirayı ödemem gerek. Ve senden daha fazla para alamam. Sevgili oğlum, iyi vakit geçirdik, eğlendik. İntikamımızı aldık. Belki artık önümüze bakmalıyız. Evet dedi beni. Ama Slade denen bok herif kariyerimi mahvetti ve senin de 1 milyonuna kondu. Bak, belki çok şey istiyorum ama bir fikrim var. Temmuz. Darcy Müzayede Evi'nin Modern İngiltere ve Victoria Devri Tablolar bölümünün şefi 1 Temmuz'da 14 yaşında bir öğrenciden kibar bir mektup aldı. Genç öğrenci mektubunda sınava hazırlık için sanat tarihi çalıştığını ve en çok Rafael öncesi dönemle ilgilendiğini belirtiyordu. Rossetti, Millais ve Holman Hunt'ın en iyi eserlerini nerede görebileceğini soruyordu. Alan Leigh Travers nazik bir adamdı. Öğrencinin mektubunu hemen cevaplayarak tüm sorularını yanıtladı. Mektup yazıcıdan çıktığında altına şahsen imzasını attı. Sevgiler, Alan Leigh Travers. Sanat eserlerinin değerlendirilmesi, tanımlanması ve gerçekliğinin ispatlanması konusunda Londra'nın en prestijli kurumu hiç şüphesiz Colbert Enstitüsü'ydü. Enstitü binasının bodrum katında son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmış bilimsel bir araştırma laboratuvarı vardı. Bilim adamlarının şefi Profesör Stephen Carpenter'dı. Ona da bir mektup gelmişti. Tezini hazırlamakta olan bir son sınıf öğrencisi kızdan geliyordu. Mektubunda tez konusu olarak 20. yüzyılın büyük sanat sahtekarlıklarını ve bilimin sahtekarların foyasını ortaya çıkarmaktaki katkısını seçtiğini belirtiyordu. Profesör Carpenter bu mektuba memnuniyetle cevap verdi ve kıza bu konuda kendisinin yazmış olduğu kitabı okumasını önerdi. Kitap enstitünün lobideki kitap satış noktasından satın alınabilirdi. Mektubunu o da bizzat imzaladı. Benny Evans ayın 7'sine kadar iki gerçek imza ve el yazısı örneğini eline geçirmeyi başarmıştı. Susie Day, patronunun hapis yatıp çıkmasının ardından bilgisayar sistemlerini saldırılardan korumak amacıyla programlar üretmeye başlamasından önce ülkedeki en başarılı sanal korsan olduğunu biliyordu. Bir gün öğle yemeğinde patronuna hapis yattığı süre içinde belirli bir tür sahtekarlığa karışmış biriyle tanışıp tanışmadığını sordu. Patronu omuz silkerek o konularda hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi. Ama adamın oldukça gelişmiş bir espri anlayışı ve kuvvetli bir hafızası vardı. Susie Day, 3 gün sonra klavyesinin tuşları arasında sıkıştırılmış bir parça kağıt buldu. Üzerinde bir isim vardı. Yazıcı Peter, altında da telefon numarası. Trumpington Gore, ayın 10'unda Darcy müzayede evinin arkasındaki yükleme alanına bakan kapısından içeri girdi. Kapı dışarıdan bir şifreyle tuşlanarak açılıyor ve sonra kendiliğinden kapanıyordu. Benny şifreyi hala hatırlıyordu. Darcy'de çalıştığı günlerde öğle yemeklerini çoğunlukla binanın arka tarafındaki ucuz kafeteryada yer, bu yüzden o kapıyı sıkça kullanırdı. Trumpy'nin üzerinde göğüs cebinde Darcy amblemi olan ve tüm diğer hamalların giydiği kalın bir ceket vardı ve kolunun altında bir yağlı boya tablo taşıyordu. Öğle yemeği vaktiydi. Kolunun altında tablo taşıyan Darcy armalı ceket giymiş bir hamal, fırtınadaki yağmur damlası gibi sıradan bir görüntüydü. En ufak bir şüphe bile uyandırmamıştı. Trumpy'nin boş bir ofis bulması 10 dakikasını aldı. Bu arada pek çok kez özür dilemek zorunda kalmıştı. İçeri girip kapıyı kilitledi ve masanın çekmecelerini karıştırmaya başladı. Ofisten ayrıldığında yanında tablonun yanı sıra 2 antepli kağıt ve amblemli zarf vardı. Hamalların kıyafetlerini kontrol etmek amacıyla önce bir turist gibi gittiği Colbert'ta 4 gün sonra hamal kılığına gitti ve Darcy'de yaptığını tekrarladı. Kimse başını çevirip bakmamıştı bile. Yazıcı Peter Temmuz sonunda 100 sterlin gibi cüzi bir rakam karşılığında 2 güzel mektup ve 1 laboratuvar raporu hazırlamıştı. Benny ayın büyük bir bölümünü adını yıllar önce duyduğu ve sanat dünyasında korkuyla bahsedilen bir adamın izini sürerek geçirdi. Yaşlı adamın hala hayatta olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. İhtiyar Golders Green'de sefalet içinde yaşıyordu. Colley Burnside sanat dolandırıcılığı tarihinde bir efsaneydi. Yıllar önce hayatını Muriel Belcher'ın Koloni Kulübü'nün savaş sonrası toplumunda, Queensway'deki uğrak yerlerinde ve Bayswater'daki stüdyolarda geçiren genç ve yetenekli bir sanatçıydı. Gençliğinde pek çok ünlü isim tanımıştı. Freud, Bacon, Spencer, hatta o sıralar henüz bir bebek olan Hockney. Onlar ünlü olmuş ama o olamamıştı. Sonra tehlikeli ve yasak bir yeteneği olduğunu keşfetmişti. İnsanların satın alacağı orijinal eserler ortaya koyamayabilirdi ama başkalarının eserlerini aynen yaratabilirdi. Asırlar öncesinin teknikleri boyalardaki kimyasal maddeler sulu boyadaki yumurta sarısı ve şarap ile çayla oluşturulabilecek yüzyılların aşınma etkisi üzerine çalıştı. Ne var ki şarabı sadece efekt için kullanmakla kalmayıp midesine de indirmeye başladı.